Ayrım 26. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 233. Meme'nin son okul tatilleri, Albay Aureliano Buendia için yas tutulduğu döneme rastladı. Panjurları sıkı sıkı örtülü ev, hiç de parti vermeye uygun bir yer değildi. Herkes fısıltıyla konuşuyor, sessizce yemeğini yiyor, günde 3 kez dua ediyordu. Öğle uykusu saatlerinde sürdürülen piyano çalışmalarının bile cenaze marşını andıran bir havası vardı. Albay'a için için düşmanlık beslemesine rağmen yas tutulmasında en büyük özeni gösteren Fernando oldu. Hükümetin baş düşmanının ölümü üzerine düzenlediği anma törenleri, büyük cenaze töreni ve Albay'ın anısına gösterilen saygı ve önem Fernando'yu çok etkilemişti. Aureliano Segundo, alışıldığı üzere kızının tatili sırasında evde kaldı. Bu arada Fernanda, onun yasal karısı olmak üstünlüğünü yeniden kazanmak için bir şeyler yapmış olmalı ki, Meme ertesi yıl geldiğinde bir kız kardeşi olduğunu gördü. Yeni doğan bebeğe, annesinin direnmesine rağmen Amaranta Ursula adı verilmişti. Meme okulu bitirmişti. Konser piyanisti olduğunu belgeleyen diplomayı nedenle hak ettiği, öğrenimini tamamlaması dolayısıyla düzenlenen toplantıda çaldığı 17. yüzyıl popüler ezgilerindeki usta yorumuyla kanıtlandı. Bu toplantıyla yas dönemi de sona ermiş oldu. Konuklar onun sanatından çok benliğindeki ikileme hayran kaldılar. Gülüp eğlenmekten hoşlanan, çocuksu halli bu genç kızın ciddi bir iş yapamayacağı sanılıyordu. Oysa piyanoya oturduğunda Meme bambaşka bir kız oluverdi. Birden olgunlaşıp büyümüş gibiydi. Ama Meme her zaman böyleydi. Aslında büyük hevesi ya da yeteneği yoktu. Salt annesini kızdırmamak için kendini katı disipline sokmuş, çok çalışmış ve en yüksek notları almıştı. Onu bir başka dalda eğitselerdi sonuç yine aynı olacaktı. Meme daha çocukluğundan beri Fernanda'nın sertliğinden, ya hep ya hiç ilkesine dayanan kararlarından çok çekmişti. Bu yüzden salt annesinin gazabına uğramamak için piyano derslerinden çok daha büyük özverilere de katlanabilirdi. Diploma töreninde eline tutuşturulan yaldızlı, gotik harfleriyle yazılı kağıdın, kendisini ailesinin dediklerini yerine getirmekten çok, tatsızlık çıkmasın diye boyun eğdiği uzlaşmadan kurtaracağını düşünüyor ve bir kez diplomasını aldıktan sonra inatçı Fernanda'nın da rahibelerin bile müzelik bir fosil gözüyle baktıkları bu eski model piyanoyu unutacağını sanıyordu. Okulu bitirdikten sonraki birkaç yıl boyunca bu düşüncesinde yanıldığını sandı. Çünkü yalnızca evde değil, aynı zamanda bütün hayır kurumlarının gösterilerinde, okul törenlerinde ve Macondo'da kutlanan bütün ulusal bayramlarda kasaba halkının yarısını sıkıntıdan uyuttuğu halde annesi kızının becerilerini değerlendirebileceğini sandığı her yeni gelen yabancıyı eve çağırmaktan usanmamıştı. Meme ancak Amaranta ölüp de ev yeniden yasa büründüğü zaman piyanoyu kilitleyip anahtarı bir çekmecenin dibine atmayı başarabildi. Fernanda da anahtarı kimin ne zaman yok ettiğini öğrenince artık sinirlenmedi. Meme hünerini sergilemek için düzenlenen bu müzik gösterilerine de derslerine de katlandığı gibi çile doldururcasına katlanmıştı. Özgürlüğünün bedeliydi bu. Fernanda, Meme'nin uysallığından öylesine hoşnutluk, onun sanatının uyandırdığı hayranlıktan öylesine gurur duyuyordu ki, Meme'nin eve arkadaşlarını doldurmasına, akşamüstleri koruluğa gitmesine, peder Antonio Isabel'in izin verdiği filmlere, Aureliano Segundo ya da güvenilir bir komşu kadınla gitmesine ses çıkarmıyordu. Meme'nin gerçek beğenileri, gerçek eğilimleri böyle rahat soluk alabildiği anlarda ortaya çıkıyordu. Genç kız, mutluluğu disiplinin tam tersi olan uçta buluyor, gürültülü partilere, aşk dedikodularına, kız arkadaşlarıyla saatlerce kapanıp gizli gizli sigara içmeye ve erkekleri konuşmaya bayılıyordu. yine böyle toplandıkları bir gün ellerine şeker kamışı likörü geçirmişler. Sarhoş olunca çırılçıplak soyunup bedenlerini birbirlerininkiyle karşılaştırmaya, göğüslerini, bellerini, kalçalarını ölçmeye başlamışlardı. Meme içki kokusunu almasınlar diye naneli pastil çiğniye çiğniye eve geldiği akşamı hiç unutmayacaktı. Fernanda ile Amaranta sofraya oturmuş birbirleriyle hiç konuşmadan yemek yiyorlardı. Meme onların yüzündeki şaşkınlığı ve üzüntüyü fark etmeden masaya oturdu. Bir kız arkadaşının yatak odasında 2 saat boyu gözlerinden yaş gelene kadar gülmüş, korkup ağlamış ve sonunda okuldan kaçıp annesine piyanoyu en iyisi tenkiye gibi kullanmasını söyleyebilecek kadar bir cesaret gelmişti yüreğine. Masanın başına oturdu, can kurtaran gibi gelen tavuk suyunu içerken Fernanda ile Amaranta'nın suçlayıcı bir gerçek ailesiyle sarıldıklarını gördü. Onların boş kibirlerini, ruhsuzluklarını, büyüklük tutkularını yüzlerine vurmamak için kendini zor tuttu. Meme ikinci kez tatile gelişinden bu yana babasının yalnızca görünümü kurtarmak için evde kaldığını biliyordu. Fernanda'yı iyice tanıdıktan ve gizlice Petrakotes'le tanışıp görüştükten sonra da babasına hak vermişti. Hatta annesinin değil babasının metresinin kızı olmayı yeğlerdi. Meme alkolün bulanıklığı içinde o anda aklından geçenleri söyleyecek olsa kopacak kıyameti düşündü. Bu haşarılığı düşünmek Meme'ye öylesine yoğun bir doyum verdi ki Fernanda'nın gözünden kaçmadı bu. ''Ne var?'' diye sordu. Meme ''Hiçbir şey yok'' dedi. ''İkinizi de ne çok sevdiğimi düşünüyordum.'' Amaranta Meme'nin sözlerindeki belirgin nefreti sezince irkildi. Oysa Fernanda bu sözlerden çok duygulandı ve Meme gece yarısı başı çatlayacakmış gibi ağrıyarak uyanıp boğulurcasına safra çıkarmaya başlayınca annesi çılgına döndü. Hemen kızına hint yağı içirdi. Karnına su, başına buz koydu ve 5 gün yataktan çıkarmayıp yeni gelen Fransız doktorun verdiği perhizi uyguladı. Doktor onu 2 saatten çok incelemiş, sonunda ne olduğunu kestiremeyerek kadınlara özgü bir hastalık olduğunu söyleyip işin içinden çıkmıştı. Meme'nin cesareti kaybolmuş, morali bozulmuş, doktorun öğütlerine katlanmaktan başka çıkar yolu kalmamıştı. O sıralarda iyiden iyiye kör olan ama hareketliliğini ve düşünme yeteneğini yitirmeyen Ursula, hastalığın gerçek nedenini bulan tek kişi oldu. ''Bence bu sarhoşların başına gelen bir durum'' diye düşündü. Ama bu düşünceyi kafasından uzaklaştırmakla kalmadı, böyle bir şey düşünebildiği için kendi kendine içerledi. Aureliano Segundo, Meme'nin durumunu görünce vicdan azabı duydu ve bundan böyle kızıyla daha çok ilgilenmeye karar verdi. Aureliano Segundo'yu tek başına düzenlediği eğlentilerin acılı yalnızlığından ve kaçınılmaz duruma gelmiş aile faciasına yol açmaksızın Fernanda'nın gözetiminden kurtaran baba kız arasındaki sevinç dolu arkadaşlık işte o olaydan sonra başladı. Aureliano Segundo, Meme ile birlikte olmak, onu sinemaya ya da sirke götürebilmek için randevularını iptal ediyor, boş zamanlarının çoğunu kızıyla geçiriyordu. Son zamanlarda ayakkabılarını bağlayamayacak ölçüde şişmanlamasına yol açan oburluğu, neşeli kişiliğini zedelemeye başlamıştı. Kızını bulmak ona eski canlılığını, neşesini kazandırdı. Kızıyla birlikte olmaktan duyduğu haz, onu yavaş yavaş dağınıklıktan kurtarmaya başladı. Meme, genç kızlık çağının en parlak dönemini yaşıyordu. Tıpkı Amaranta gibi Meme de güzel değildi. Ama şirin ve iyi huyluydu. Tanıştığı insanların üzerinde daha ilk anda olumlu bir izlenim bırakmasını biliyordu. Fernanda'nın antikalaşmış ağırbaşlılığına ve zavallılığını gizlemeye çalıştığı yüreğine pek dokunan, pek aykırı düşen modern bir ruhu vardı Meme'nin. Aureliano Segundo ise kızının bu yönünü geliştirmeye uğraşıyordu. Meme'nin çocukluğundan beri yattığı, korkulu gözleriyle kızı bile ürküten ermiş heykelleriyle dolu odadan çıkmasını kararlaştıran da Aureliano Segundo oldu. Kızına yeni bir yatak odası döşedi. Geniş bir karyola, büyük bir tuvalet masası aldı, kadife perdeler taktırdı ve bunları yaparken Petra Kotes'in odasının bir eşini yaptığını hiç fark etmedi. Kızına karşı öylesine eli açıktı ki Meme'ye ne kadar para verdiğini bile bilmezdi. Çünkü kız para istedi mi elini babasının cebine atar, dilediğince alırdı. Aureliano Segundo, muz şirketinin satış mağazasına gelen yeni güzellik araçlarından kızını yoksun bırakmamaya dikkat ederdi. Meme'nin odası, tırnak cilaları, saç maşaları, diş fırçaları, bakışlarını baygınlaştırmaya yarayan damlalarla, yeni çıkmış her tür boya ve güzellik malzemeleriyle doluydu. Fernanda odaya her girişinde, kızının tuvalet masasının Fransız yosmalarınınki gibi olduğunu düşünerek aklı başından gidiyordu. Hoş o günlerde Fernanda bütün günlerini yaramaz ve sağlıksız bir çocuk olan Amaranta Ursula ile uğraşarak ve görünmez doktorlara mektup yazıp küçük kızının sağlığı konusunda akıl danışarak geçiriyordu. Baba ile kızın birbirlerinden ayrılmadıklarını görünce Aureliano Segundo'dan kızını Petra Kotes'in evine götürmeyeceğine söz almaktan başka bir şey gelmedi elinden. Bu anlamsız ve gereksiz bir istekti. Çünkü Aureliano Segundo'nun metresi, aşığıyla kızı arasındaki arkadaşlıktan öyle tedirgin oluyor, öyle sinirleniyordu ki, kızın sözünü bile ettirmek istemiyordu. Petra anlaşılmaz bir korkuya kapılmıştı. Sanki Fernanda'nın başaramadığını Meme yapacak, onu ölüme dek süreceğini sandığı sevgiden yoksun bırakacakmış gibi geliyordu ona. Aureliano Segundo ilk kez metresinin çıkışlarını ve bağırıp çağırmalarını hoşgörüyle karşıladı. Hatta gezgin sandıklarının bir kez daha yollara düşüp karısının evine gideceğinden bile ürktü. Neyse ki böyle bir şey olmadı. Hiç kimse kimseyi Petra Kotes'in sevgilisini tanıdığı gibi tanıyamazdı ve Petra Kotes sandıkları yollayacak olursa onların yolladığı yerde kalacağını biliyordu. Çünkü Aureliano Segundo'nun en nefret ettiği şey değişiklikler yüzünden yaşantısını kargaşaya sokmaktı. Sandıkları yerlerinde kaldılar. Petra Kotes erkeğini yeniden elde edebilmek için kızının kullanamayacağı silahları bilemeye koyuldu. Bu da gereksiz bir çabaydı çünkü Meme babasının işlerine burnunu sokmaya niyetli değildi. Hem olsaydı bile hiç kuşkusuz annesinin değil metresinin yanını tutardı. Meme'nin kimseyle uğraşacak zamanı yoktu. Rahibelerin öğrettiği gibi odasını kendisi süpürüyor, yatağını kendisi yapıyordu. Sabahları verandada oturuyor, Amaranta'nın eski pedallı makinesinde kendi giyeceklerini dikiyordu. Ötekiler öğle uykusuna yattıklarında 2 saat piyano çalışıyordu. Her gün yinelenen bu özverinin Fernanda'nın ağzını kapalı tutmaya yarayacağını biliyordu. Konser vermesi için yapılan çağrılar gittikçe seyrelse de, kilise yararına düzenlenen gösterilerde ve okul toplantılarında yine annesinin ağzını kapatmak için piyano çalıyordu. Akşam üzeri kendine çekidüzen veriyor, sırtına sade bir giysi geçirip ayağına yüksek topuklu pabuçlarını giyerek hazırlanıyor ve babasıyla bir yere gitmeyecekse kız arkadaşlarından birine gidiyor, yemek saatine kadar orada kalıyordu. Yemekten sonra ise Aureliano Segundo'nun onu sinemaya götürmediği pek nadirdi. Meme'nin arkadaşları arasında elektrikli kümes teli engelini aşıp Makondolu kızlarla dostluk kuran 3 Amerikalı kız vardı. Bunlardan biri Patricia Brown'du. Aureliano Segundo'nun kendisine gösterdiği konukseverliği şükranla karşılayan Mr. Brown, evinin kapılarını Meme'ye açtı ve onu cumartesi danslarına çağırdı. Gringolarla yerlilerin bir araya gelip kaynaştığı tek yer bu danslı toplantılardı. Fernanda bunu öğrenince bir an için Amaranta Ursula'yı da görünmez doktorları da unuttu ve melodram yaşamaya koyuldu. Meme'ye, albayın mezarında neler düşünebileceğini aklına getir dedi. Tabii bu konuda Ursula'nın da kendini desteklemesini istedi. Oysa yaşlı kör kadın, herkesin sandığının tersine, Meme'nin terbiyesini bozmadığı ve protestanlığı kabul etmediği sürece, danslara gitmesinde, kendi yaşıtı Amerikalı kızlarla arkadaş olmasında hiçbir sakınca olmadığını söyledi. Meme, büyük ninesinin ne düşündüğünü çok iyi anlıyor ve dansa gittiği gecelerin ertesinde her zamandan daha erken kalkıp kiliseye koşuyordu. Fernanda'nın karşıtlığı sürüyordu. Ne var ki bir gün Meme, Amerikalıların kendisinden piyano çalmasını istediklerini haber verince Fernanda da direnmekten vazgeçti. Piyano evden çıkarıldı, Mr. Brown'un evine taşındı. Genç konser sanatçısı, Mr. Brown'un evinde verdiği konserde büyük alkış topladı. Davetliler genç kızı candan kutladılar. O günden sonra Meme, cumartesi danslarının dışında, pazar günü yüzme havuzunda verilen partilere ve haftada bir yemeğe çağrılmaya başladı. Meme, profesyonel yüzücüler gibi yüzmeyi, tenis oynamayı ve Virginia usulü ananaslı jambon yemeği öğrendi. Danstı, yüzmeydi, tenisti derken Meme bir de baktı ki İngilizceyi çat pat konuşur olmuş. Aureliano Segundo, kızındaki bu gelişmeden çok hoşnut kaldı ve gezgin satıcıların birinden renk renk resimlerle dolu 6 ciltlik bir İngilizce ansiklopedi aldı. Meme boş zamanlarında ansiklopediyi elinden düşürmüyordu. Eskiden olduğu gibi kız arkadaşlarıyla oturup erkeklerden konuşmayı bıraktı, kızlarla yaptığı deneylerden vazgeçti ve onlara ayırmış olduğu bütün zamanı okumaya verdi. Böyle yapması için bir baskı görmüyordu ama artık herkesin bildiği gizli şeyleri konuşmaktan hoşlanmaz olmuştu. İçki içtikleri günü çocukça bir serüven olarak görmeye başlamıştı. Bu olay ona öylesine gülünç görünüyordu ki Aureliano Segundo'ya anlatmadan edemedi. Aureliano Segundo bunu kızının sandığından da gülünç ve eğlenceli buldu. Kızıyla ilgili bir şey konuştuğu zamanlar yaptığı gibi gülmekten iki büklüm olarak bunu annen duyacaktı ki diye keyiflendi. Kızının ilk aşkını da aynı güven duygusuyla kendisine açacağına söz aldı ve Meme, ailesinin yanında tatilini geçirmeye gelen kızıl saçlı bir Amerikalı gençten hoşlandığını söyledi. Aureliano Segundo, bunu annen bir duysa diye bastı kahkahayı. Ama Meme, delikanlının ülkesine gittiğini ve bir daha dönmediğini de söyledi. Meme'nin kararlarındaki olgunluk, ailenin dirliğini koruyordu. Ondan sonra Aureliano Segundo, Petra Cotes'e daha çok zaman ayırmaya başladı. Ruhu da bedeni de eski taşkınlıkları kaldıramayacak duruma geldiği halde, Aureliano Segundo parti vermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Tuşlarının kimi pabuç bağlarıyla tutturulacak kadar eskimiş akordiyonunu da bulup çıkardı. Evde ise Amaranta, bitmek bilmeyen kefen bezini dokuyor, Ursula da kestane ağacının altındaki Jose Arcadio Buendia'nın hayaletinden başka bir şeyin görünmediği karanlık dünyasında dolanıp duruyordu. Fernanda evde sözü geçen tek kişiydi. Artık oğlu Jose Arcadio'ya her ay yazdığı mektupları yalanlarla doldurmasına gerek kalmamıştı. Oğlundan gizlediği tek şey, görünmez doktorların yazışmalar kanalıyla kendisinde bir uğur buldukları ve bunu telepatik bir ameliyatla almaya hazırlandıklarıydı. Amaranta'nın beklenmedik ölümü olmasaydı, Buendia'ların yorgun evinde uzun süre barış ve mutluluk hüküm sürdü denilebilirdi. Oysa Amaranta'nın ölümü yeni bir kargaşaya yol açtı. Hiç beklenmedik bir olaydı çünkü. Amaranta yaşlanmasına ve herkesten uzaklaşmasına rağmen yine de dinç ve dimdikti. Taş gibi sağlam görünüyordu. Albay Herinaldo Marquez'i son olarak reddedip ağlamak için odasına kapandığı günden sonra Amaranta'nın ne düşündüğünü kimseler bilmemişti. Ne güzel Remedios cennete uçtuğu zaman, ne Aurelianolar öldürüldüğünde, ne de bu dünyada en çok sevdiği insan olan Albay Aureliano Buendia'nın ölümünde Amaranta'nın ağladığı görülmedi. Albay'a duyduğu sevgi de ölüsünü kestane ağacının altında buldukları zaman ortaya çıktı. Cesedin kaldırılıp taşınmasına Amaranta yardım etti. Ona üniformasını Amaranta giydirdi, kendi eliyle sakalını tıraş etti, saçlarını taradı ve bıyıklarını en parlak günlerdekinden daha özenle yağladı. Amaranta'nın cenaze törenlerine ne denli alışık olduğunu bildikleri için, bu yaptıklarının sevgisini gösterdiğini kimse anlamadı. Fernanda, onun Katolikliği anlayamadığından yakınıyor, Amaranta için dinin yaşamla bağlantısı olmadığını, Katolikliği, bütün töreleri, bütün törenlerin ölüm üzerine geliştirilmiş, salt cenaze törenlerini sürdürmek için var olan bir şey olarak gördüğünü söylüyordu. Amaranta bu imaları anlayamayacak ölçüde anılarına gömülmüştü. Hiçbir özlemine erişemeden yaşlanmıştı. Özlemleri olduğu gibi duruyordu. Pietro Crespi'nin valslerini ne zaman duysa, geçirdiği yıllar ve aldığı acı derslerin hiçbir anlamı olmamışçasına, genç kızlığındaki gibi ağlamak isterdi. Nemden çürüdüler bahanesiyle, kendi eliyle çöpe attığı müzik şeritleri, kafasının içinde dönmeye ve çalmaya devam ediyordu. Amaranta bu müzik şeritlerini, yeğeni Aureliano Jose ile giriştiği tutkulu ilişkisinin batağına gömmeye çalışmış, Albay Rinaldo Marquez'in ağırbaşlı ve erkekçe kanadının altına sığınmak istemiş ama şeritleri bir türlü alt edememişti. Yaşlılığının en umutsuz, en çaresiz çıkışı olarak Jose Arcadio'yu yıkamaya girişmişti. Delikanlı ilahiyat fakültesine gitmeden 3 yıl önce Amaranta onu soyup yıkıyor, bir ninenin torununu okşaması gibi değil, bir kadının bir erkeği okşaması gibi okşuyor, ondan bundan duyduğu kadarıyla Fransız yosmalarının yaptığı gibi ve kendisi 12-14 yaşlarındayken Pietro Crespi'nin daracık dans pantolonuyla metronoma ayak uydurarak dans edişini seyrederken onu okşamak istediği gibi delikanlının orasını burasını sıkıştırıyordu. Ne var ki bunlar da kâr etmedi ve Amaranta Pietro Crespi'nin valslerini aklından çıkaramadı. Bu büyük tutkuya kendini kaptırmış olması, Amaranta'yı zaman zaman üzüyor, zaman zaman da dalıp eline iğne batıracak ölçüde öfkelendiriyordu. Ama ona en çok acı veren, en çok öfkelendiren, en çok yıkan şey, kendisini ölüme sürükleyen o ağır kokulu ve kurtlu guava ağaçlıklarına benzer sevdaydı. Albay Aureliano Buendia'nın savaşlarından başka bir şey düşünmemesi gibi Amaranta da Rebecca'yı aklından çıkaramıyordu. Ne var ki kardeşinin anılarını dondurmayı, zararsız hale getirmeyi başarmasına rağmen Amaranta kendi anılarını gittikçe daha yaralayıcı, yıkıcı hale getiriyordu. Yıllar yılı Tanrı'dan dilediği tek şey kendi canını Rebecca'dan önce almamasını istemek oldu. Rebecca'nın evinin önünden her geçişte evin biraz daha çöktüğünü görüyor ve Tanrı dileğini kabul ediyor diye içi rahat ediyordu. Bir gün verandada dikiş dikerken birden içine doğdu, kendisi yine aynı yerde aynı ışıkta otururken Rebecca'nın ölüm haberini getirecekleri duygusuna kapıldı ve tıpkı mektup bekler gibi oturup bu haberi beklemeye başladı. Kimi zaman eli boş kalıp da bekleyiş daha uzun ve üzücü olmasın diye düğmelerini kopartır yeni baştan dikerdi. Evdekilerden hiçbiri Amaranta'nın özene bezene Rebecca'ya kefen diktiğini anlayamadılar. Daha sonraları Aureliano Triste, Rebecca'yı nasıl gördüğünü, derisinin kayış gibi olduğunu, kafasında 3 tel sarı saç kaldığını, bu haliyle hayalete benzediğini anlattığı zaman Amaranta hiç şaşırmadı. Çünkü delikanlının anlattıkları, kendi kafasında kurduğu görüntüden farksızdı. Rebecca'nın cesedini güzelleştirmeye karar verdi. yüzündeki kırışıklıkları parafinle örtecek, ermiş heykellerinin saçlarından ona peruka yapacaktı. Keten dokuma kefeniyle çok harikulade bir ceset çıkaracaktı ortaya. Tabutun içini tüylü kadifeyle kaplatacak, kenarlarına mor şeritler çevirecekti. Sonra büyük bir cenaze töreniyle tabutu ve Rebecca'yı kurtlara yem diye sunacaktı. Bunları öylesine büyük bir nefretle tasarladı ki, kendi kurgularını düşündükçe ürperiyordu. Amaranta, sevgi yüzünden böyle bir saplantıya girseydi, yine her şeyi böylesine tasarlardı. Kargaşalıkta hiçbir şeyi unutmamak için cenaze töreninin bütün ayrıntılarını kusursuz biçimde hazırlıyordu. Gittikçe cenaze törenleri konusunda eşi bulunmaz bir uzman haline geldi. Bu korkunç planında unuttuğu tek şey, bütün dualarına rağmen kendisinin Rebecca'dan önce ölmesi olasılığıydı ki gerçekten de öyle oldu. Ama Amaranta son anda acı duymadı. Tam tersine ölüm birkaç yıl önceden geleceğini bildirerek ona ayrıcalık tanımış olduğu için bütün acılardan, kötülüklerden arınmış olarak öldü. Amaranta, Meme okula gittikten kısa süre sonra bir gün verandada otururken ölümü kendisiyle birlikte oturmuş dikiş dikerken gördü. Gözleriyle gördü, çünkü maviler giyinmiş, uzun saçlı, eski zamandan kalma bir kadın kılığındaydı ölüm. Pilar Ternera'nın mutfak işlerine yardıma geldiği günlerdeki halini andırıyordu biraz. Amaranta'nın ölümü gördüğü sıralarda birkaç kez Fernanda da oradaydı ama o görmedi. Oysa gerçek elle tutulur bir insan gibiydi. Bir keresinde Amaranta'dan iğnesine iplik geçirmesini bile rica etti. Ölüm Amaranta'ya ne zaman öleceğinden, ecelinin Rebecca'dan önce olup olmadığından hiç söz etmedi. Yalnızca Nisan'ın 6'sında kendi kefenini dikmeye başlamasını söyledi. İstediği gibi uğraşmasına, dilediği gibi güzel bir kefen yapmasına izin verdi. Ancak Rebecca'nın kefeni dokurken nedenli oyalamacaya kaçmamış, nedenli titiz davranmışsa, kendi kefenini de aynı dürüstlükle hazırlamasını şart koştu. Ve kefeni bitirdiği günün akşamında, hiç acı çekmeden, hiç korku duymadan, bütün kötülüklerden uzak olarak öleceğini söyledi. Amaranta işi elden geldiğince uzatmak için ham keten ısmarladı, ipliğini de kendisi büktü. İplik iğme işini öyle bir özenle yapıyordu ki bu iş 4 yıl sürdü. Sonra dikmeye başladı. Kaçınılmaz son yaklaştıkça elindeki işi Rebecca'nın ölümünden sonraya uzatabilmesinin ancak bir mucizeyle mümkün olabileceğini anladı. Bu düşünce de ona yenilgiyi kabullenmesi için gereken serin kanlılığı verdi. Amaranta, Albay Aureliano Buendia'nın süs balıklarıyla yarattığı kısır döngünün nedenini işte o zaman anladı. Dünya Amaranta'nın yalnızca teninde sürüyordu artık. İç benliği tüm kötülüklerden arınmıştı. Amaranta, bunu yıllarca önce kavrayamamış olduğuna üzülüyordu. O zaman anılarını arıtabilir, evreni yeni bir ışıkla baştan kurabilir, akşamüstleri Pietro Crespi'nin lavanta kokusunu ürpermeden hatırlayabilir ve nefret ettiği ya da sevdiği için, yalnızlığın ne demek olduğunu bildiği için, Rebecca'yı o sefaletten çekip kurtarabilirdi. Meme'nin eve sarhoş geldiği akşam söylediği sözlerdeki kendisine yönelik nefret onu üzmedi. O akşam Meme'ye bakarken bir başka genç kızın hayalini görür gibi oldu. Bir zamanlar o genç kızın da Meme kadar saf görünüşlü olduğunu, oysa kin duygusuyla çoktan lekelenmiş bulunduğunu düşündü. Amaranta bunu anladığı zaman yazgısını öylesine kabullenmiş durumdaydı ki, artık değişme, düzelme olanaklarının hepten yitirildiğini bilmek bile onu sarsmıyordu. Kefenini bitirmekten öte bir amacı kalmamıştı. Bu yüzden de başlangıçta yaptığı gibi gereksiz ayrıntılarla oyalanmayı bırakıp işe hız verdi. Ölümünden bir hafta önce dikişin 4 Şubat gecesi biteceğini hesapladı ve herhangi bir gerekçe göstermeden Meme'ye ertesi gün için tasarladığı konseri ertelemesini söyledi. Meme ona aldırmadı. Bunun üzerine Amaranta ne yapıp yapıp işi 48 saat uzatmanın yollarını aradı. Hatta 4 Şubat gecesi kopan fırtına elektrik santralında hasar yapınca aradığı çözümü ölümün kendisine verdiğini sandı. Oysa o güne kadar dünyada bir kadının elinden çıkmış en güzel iş olan kefenin son dikişi de ertesi sabah 8'de tamamlandı ve içler acısı bir havaya bürünmeden o akşamüstü öleceğini açıkladı. Bunu yalnızca ev halkına söylemekle kalmadı, bütün kasabaya duyurdu. Çünkü kötülükle geçmiş bir ömrün kefaretini dünyaya son bir iyilik yapmakla ödeyebileceğine inanıyor, yapabileceği en iyi şeyin ölülerine haber yollamak isteyenlerin mektuplarını götürmek olacağını düşünüyordu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 243.